Ayrım 3, sayfa 34. Tıpkı develer gibi atlar da Amerika kökenliydi. Jacques Hawkes, Prehistoria, Historia de la Humanidad, UNESCO, Buenos Aires, 1966. Ama soyları tükenmişti Amerika'da. Avrupa'ya Araplar tarafından getirilen bu hayvanlar askeri ve ekonomik alanlarda büyük hizmet görmüşlerdi. Amerika'da ise şaşkına dönen yerlilerin istilacılara büyüsel erkleri atfetmelerine yol açtılar. Nitekim ilk İspanyol askerlerinin tüy ve çıngıraklarla donanmış atlar üzerinde ortalığı toza dumana katarak büyük bir hız ve korkunç bir gürültüyle ilerlediğini gören Atahualpa sırt üstü yere devrilecekti dehşetten. Miguel Leon Portilla, El Reverso de la Conquista, Relaciones, Aztecas, Mayas e Incas, Mexico 1964. Mayaların torunlarını yöneten Tecum, mızrağıyla Pedro de Alvarado'nun kendisine değil de atına saldırdığı vakit hayvanın karşısındaki adamın vücudunun bir parçası olduğu inancındaydı. İşte bu yüzdendir ki saldırı sonucu attan düşen Alvarado hemen doğrulup Tecum'u öldürmekte güçlük çekmedi. Miguel Leon Portilla, AGE. Savaş koşumlarıyla donanmış birkaç at yerlileri çil yavrusu gibi dağıtmakta, dehşet ve ölüm saçmaktaydı. Sömürgeleştirme sürecinin ilk evrelerinde papazlar ve misyonerler atları kutsal kökenli hayvanlar olarak tanıttılar yerlilere. İspanya'nın koruyucusu Aziz Yakup'un beyaz bir tay üzerinde ve Tanrı'nın sürekli yardımıyla gerek Magribilere gerekse Yahudilere karşı bir dizi parlak zafer kazandığını söylüyorlardı. Gustavo Adolfo Otero, Vida Social NL Colonia La Paz 1958. Ama Avrupalıların atlardan da etkili müttefikleri vardı. Bakterilerle bir işler. Gerçekten de fatihler, Tevrat'taki afetleri andıran bir kuşluk içinde, çiçek ve tetanos, çeşitli ciğer ve bağırsak hastalıklarıyla zührevi hastalıklar, trahom, tifüs, cüzam, sarı humma ve ağzı kokutan diş çürüğünü getirdiler beraberlerinde. İlkin çiçek hastalığı ortaya çıktı. Bu insanı ateşten kavuran ve etleri yarıp dağıtan bilinmedik ve iğrenç salgın, doğaüstü bir ceza değil de neydi? Bir yerli tanık şöyle anlatıyor. Gidip Tlaxcala'ya yerleştiler. Hastalık o zaman yayıldı. Şiddetli öksürük ve alev alev yanan çıbanlar. Bir başka görgü tanığı da ekliyor. Birçoğu bu yapışkan, bulaşıcı ve geçmek nedir bilmeyen kabarcık hastalığından ölüp gitti. Dahale Colco'nun atsız yazarları ile Sahagun'un tanıkları Miguel Leon Portilla AGE. Sinekler gibi ölüyordu yerliler. Organizmalarının bu yeni hastalıklara karşı hiçbir direnme gücü yoktu. Ölümden kurtulanlarsa sakat kalıyor ve hiçbir işe yaramıyorlardı. Brezilyalı antropolog Darcy Ribeiro, Las Americas, Yale Civilization, 1. cilt, La Civilization, Occidental, Y. Nosotros, Los Pueblos, Testimonio içinde, Buenos Aires, 1969. Amerika, Avustralya ve Okyanusya'daki yerli halkın yarıdan fazlasının beyazlarla daha ilk temas sonucu bulaşıcı hastalıklara yakalanıp öldüğünü ileri sürüyor. Aç domuzlar gibi saldırıyorlardı altına. Amerika'nın bir avuç amansız fatihi, arkebüzleri, kılıçları ve bulaşıcı hastalıklarıyla ortalığı kasıp kavurarak ilerliyordu durmadan. Yenilenler anlatıyorlardı. Cihola'daki kıyım üzerine Montezuma, Meksika Vadisi'ne doğru ilerlemekte olan Cortez'e yeni elçiler yolladı. Bu elçiler altın kolyeler ve kuessal kuşlarının tüyleriyle bezenmiş bayraklar sundu İspanyollara. İspanyollar adeta büyülenmişlerdi. Tıpkı maymunlar gibi durup durup okşayarak elleriyle tartıyorlardı altını. Büyük sevinçlerini gösteren taşkın hareketlerle oturup kalkıyorlardı. Yürekleri gençleşmiş ve ışımıştı sanki. Delice arzu ettikleri şey besbelli ki buydu. Aç domuzlar gibi saldırıyorlardı altına diye yazar Floransa Kodeksindeki Nahuatl metninde. Daha sonra Cortez, Azteklerin görkemli başkenti Tenochtitlan'a girdiğinde İspanyollar ilk iş olarak hazine binasında aldılar soluğu. Şöyle diyor aynı metin, kocaman bir altın top yaptılar orada ve geri kalan bütün ne varsa değerli olup olmadığına bakmaksızın ateşe verip yaktılar. Sonra da altını çubuklar haline getirdiler. Savaşıldı ve sonunda Tenochtitlan'ı bırakmak zorunda kalmış olan Cortez 1521'de yeniden fethetti başkenti. Hiçbir silah kalmadı elimizde. Gürzlerimiz ve kalkanlarımız hep alındı. Yiyecek bir şeyimiz de kalmadığı için hiçbir şey yiyemeden bekler olduk. Yakılıp yıkılmış cesetlerle dolu kent düştü. Ve bütün gece yağmur yağdı üzerimize. İşkence ve fırtınayla da bitmedi iş. Yağmalanan hazineler de yetmiyordu hayal gücünün isteklerini doyurmaya. Nitekim uzun yıllar boyunca İspanyollar Meksika gölünün dibini kazıdılar, yerlilerin oraya altın ve değerli eşyalar sakladığı inancıyla. Pedro de Alvarado ile adamları da Guatemala'ya saldırmışlardı. O kadar çok yerli öldürüldü ki akan kanlardan koca bir ırmak oluştu. Bugünkü Olimtepec ırmağı işte odur. Dahası akan kandan gün bile kıpkırmızı kesildi. Her şeyi belirleyecek olan savaştan önce artık en ufak bir direniş bile gösteremeyecek kadar mecalsiz düşen yerliler, kendilerini artık işkence etmemelerini söylediler İspanyollara ve onlara kartal, aslan, nehayip, X-Queen tarafından korunmakta olan ne kadar altın, gümüş, elmas ve yakut varsa hepsini verdiler, teslim oldular. Miguel Leon Portilla, AGE, Francisco Pizarro, İnka hükümdarı Atahualpa'yı boğazlayıp kafasını kesmeden önce tam 5000 kilo ağırlığında saf gümüş ve tam 1.326.000 çil altın tutarında bir fidye aldı ondan. Sonra da cüzcü üzerine yürüdü. İnka İmparatorluğu'nun başkenti öylesine göz kamaştırıcıydı ki Pizarro'nun askerleri efsanevi Lin kentine girdiklerini sandılar. Şaşkınlık çok kısa sürdü tabii. Güneş tapınağını yağmaya giriştiler hemen. Şöyle diyor aynı yapıt bu konuda. Birbirleriyle itişip kakışarak, hatta zaman zaman dövüşerek saldırıyorlardı hazinelere. Her biri aslan payını kapmak istiyordu. Sırtlarında zırhları, ayaklarında demir mahmuzu çizmeleriyle heykelleri dibip çiğniyor, mücevherleri avuç avuç kapıyorlardı. Daha küçük boyutlara indirebilmek için çekişlerle kırıyorlardı altın eşyaları. Çubuk haline getirmek üzere bütün hazineyi potaya attılar. Duvarlardaki altın kaplamaları, altından dökme bitki ve kuş heykellerini ve bütün öteki değerli eşyayı hiç duraksamaksızın attılar potaya. AGE, Miguel Leon Portilla, AGE. Bugün Meksiko City'nin en büyük meydanı olan Zocalo'daki katedral, Tenochtitlan'ın en önemli tapınağının yıkıntıları üzerinde yükselmektedir. Cortes tarafından boğularak öldürülen Aztek lideri, Cuauhtémoc'un sarayının bulunduğu yerde de hükümet sarayı vardır. Tenochtitlan'ın yerli bir edildi. Silindi yeryüzünden, Peru'dan Cusco'nun yazgısı da farklı olmayacaktı. Ancak yine de fatihler o dev boyutlu surların hepsini yıkamadılar. Sömürge yapılarının duvar diplerinde o görkemli İnka mimarlığının taş kalıntıları bugün bile durmaktadır. Potosi'nin göz kamaştırıcı yanları, gümüş döngüsü. Söylendiğine göre Potosi kenti görkemli günlerini yaşarken atların nalları bile gümüştenmiş. Potosi'nin söz konusu dönemi hakkında bilgi edinmek için yazar şu kaynaklardan yararlanmıştır. Pedro Vicente, Canete y Domingue, Potosi Colonial, Guia Historica, Geografica, Politica, Civil e Legal del Gobierno e Intendencia de la Provincia de Potosi, La Paz, 1939, Louis Capoche, Eralisyon, General de la Villa Imperial de Potosi, Madrid, 1959. Nicolas de Martinez Arzanzi y Vela, Historia de la Villa Imperial de Potosi, Buenos Aires, 1943. Ayrıca Vicente G. Quesada, Cronicas Potosinas, Paris, 1890. Ve Jaime Molins la Ciudad Unica Potosi, 1961. Kiliselerdeki sunaklarla melek heykelciklerinin kanatları da 1658'de Corpus Christi yortusu şenliğinde kentin merkezinden Regioletos Kilisesi'ne giden ana yolun kaldırım taşları baştan sona sökülmüş ve gümüş çubuklarla kaplanmıştı. Potosi'de tapınaklarla sarayların, manastırlarla kumarhanelerin kurulmasını sağlayan hep gümüştür. Gümüştür şenliklerin yanı sıra trajedileri yaratan, şarapların yanı sıra kanları akıtan, açgözlülüğü kamçılayıp yağmayı ve maceracılığı kışkırtan. Sömürge soygununda kılıç ve haç yan yana ve omuz omuza yürümüştür hep. Amerika'nın gümüşünü söküp çıkarabilmek için kumandanlarla rahipler, silahlı atlılarla kitaplı papazlar Potosi'de randevu vermişlerdir birbirlerine. Kocatepe'nin zengin damarları külçe halinde eritilerek Avrupa'nın kalkınması için seferber edilmiştir. Gerçek bir Peru. Pizarro, Cusco'yu fethettikten sonra bir kimseyi ya da bir şeyi övmek için kullanılan en etkili söz. Ama Gümüş Tepesi'nin keşfinden sonra La Mancha, Don Quixot farklı konuşacaktır. Gerçek bir Potosi diyecektir Sancho'ya. Amerika gümüşünün kaynağı, genel valiliğin can damarı olan Potosi, 1573 sayımında 120 bin nüfusluydu. Yüksek Ant çöllerinin ortasına kurulalı 28 yıl olmuştu henüz ve kent büyülü bir değnekle yönetiliyormuş gibi Londra ile aynı nüfusa sahipti. Sevilla, Madrid, Roma ve Paris'ten daha kalabalıktı. 1650'de yapılan yeni bir sayımda Potosi'nin nüfusunun 160 bine çıktığı görülecekti. New York'un henüz adı bile konmamışken Boston'u 10 kat aşan nüfusuyla dünyanın en büyük ve en zengin kentlerinden biriydi Potosi. Potosi'nin tarihi İspanyollarla başlamamıştı. Fetihten çok zaman önce İnka İmparatoru Huayna Capac bazı uç beylerinin Güzel Tepe, Sumac Orço'yu bağlandıra bağlandıra anlattıklarını duymuştu. Hastalanıp da tedavi için Tarapaya ılıcalarına gittiğinde görmüştü nihayet tepeyi. Kanta Tumarça köyündeki Saz Kulübesi'nin eşiğinden sıradağın yüksek doğrultukları arasında gururla yükselen o kusursuz koni karşısında şaşkınlıktan küçük dilini yutmuşçasına uzun bir süre susup kalmıştı. Tepenin sonsuza uzanan kızılımsı rengi, dev boyutlara ulaşan ince uzun biçimi bundan böyle hep bir hayranlık ve şaşkınlık vesilesi olacaktı. Ancak imparator tepenin derinliklerinde değerli taş ve madenler bulunduğunu sezinlemişti ve Cusco'daki güneş tapınağına yeni süs ve hazineler eklemeyi koymuştu aklına. İnkaların o güne değin Colgue, Porco ve Andacaba madenlerinden çıkardıkları altın ve gümüş imparatorluğun sınırları içinde kalıyordu. Bu madenler ticaret için kullanılmıyor, sadece tapınakları süslemeye yarıyordu. Madenin işletilmesine karar verilmişti böylece. Ancak maden işçileri Güzel Tepe'nin damarlarına doğru ilk küreklerini sallamaya başlamışlardı ki dipten gelen boğuk bir sesle dehşete gark olup yere devrildiler. Bir gök gürültüsü haline yükselen ses keçi vadirinde şöyle diyordu. Sizler için değil bu serbetler. Tanrı bunları çok uzaklardan gelecek olanlara ayırdı. Yerliler korku içinde kaçtılar maden ocaklarından ve imparator da terk etti tepeyi. Ona gürüldeyip patlayan anlamındaki Potosi adını verdikten sonra çok uzaklardan gelecek olanlar ufukta belirmekte gecikmeyecekti. Fethin öncüleri kendilerine hızla yol açıyorlardı. Geldiklerinde İmparator Huayna Capac ölmüş olacaktı. Yıllardan 1545'ti. Sürüden ayrılmış bir lamanın izini süren Hualpa adlı yerli geceyi tepede geçirmek zorunda kaldı ve bir ateş yaktı soğuktan ölmemek için. Pasparlak ve bembeyaz bir damarı aydınlattı alev. Saf ve halis gümüştü bu. İspanyolların bir çığ halinde gümüşe hücumu işte bu rastlantı sonucu başlayacaktı. Dalga dalga akıyordu zenginlik. İmparator 5. Karl çok geçmeden Potosi'ye imparatorluk kenti unvanı ile birlikte ben yeryüzünün hazinesi, dağların kralı ve kralların özleyip de ulaşamadığı zenginlik kaynağı Potosi'yim cümlesini taşıyan bir arma vererek hoşnutluğunu gösterecek ve minnet duygularını açıklayacaktı. Hualpa'nın keşfinin üzerinden henüz 11 yıl geçmişti ki gencecik imparatorluk kenti yeni tahta çıkan 2. Felipe'nin taş giymesini tam 24 gün süren ve tam 8 milyon altın pesoya patlayan şenliklerle kutlayacaktı. Barınsınması son derece güç olan Potosi'ye hazine avcıları yığıyordu şimdi. Deniz seviyesinden yaklaşık 5000 metre yükseklikte olan bu tepe dünyanın en güçlü mıknatısıydı artık. Fakat iklim çok sert olduğundan tepenin eteklerindeki yaşama koşulları son derece çetindi. Soğuk vergisi ödüyordu gelenler. Buna karşılık Potosi'den gümüşle birlikte alabildiğine zengin ve bir o kadar da gevşek ahlaklı bir toplum fışkırmıştı. Gümüş bolluğu nedeniyle Potosi, genel vali Hurtado de Mendoza'nın deyişiyle krallığın ana damarı haline gelmişti göz açıp kapayıncaya kadar. Öyle ki 17. yüzyılın başlangıcında kent, müthiş görkemli bir biçimde döşenmiş 36 kiliseye, 36 kumar salonuna ve 14 dans okuluna sahipti. Özel konaklar, salonlar, tiyatrolar ve şenlik takları en nadide halılar ve en göz kamaştırıcı perdelerle süslüydü. Ayrıca en seçkin kuyumcu işleriyle donatılmıştı. Evlerin balkonlarından rengarenk damaskolar ve altın gümüş sırmalı kumaşlar sarkıyordu. İpekliler Granada'dan, Flandra'dan ve Kalabriya'dan, şapkalar Paris ve Londra'dan, elmaslar Seylan'dan, değerli taşlar Hindistan'dan, inciler Panama'dan, çoraplar Napoli'den, kristal takımlar Venedik'ten, halılar İran'dan, kokular Arabistan'dan, porselen takımları ise Çin'den geliyordu. Elmaslı, yakutlu, incili takılarla pırıl pırıl hanımlar, beyler Hollanda'dan gelme nakışlı kumaşlar içinde salınmaktaydılar. Boğa güreşlerini kumar partileri izliyordu. Tıpkı orta çağdaki gibi düellolar yapılmaktaydı. Aşk ve gurur yarışındaydı insanlar. Mikferler, zümrüt kakılı, tüylerle süslü, Şili taylarının koşum takımları altın işlemeli, kılıçlar Toledo yapımıydı. 1579 yılında yargıç Matienzo şöyle diyordu yana yakıla. Yenilikler birbirini izlerken küstahlıkta kol geziyor. Herkes sefahate kaptırdı kendini. Daha o çağda Potosi'de 800 profesyonel kumarbaz toplanmıştı. Ve debdebeli salonları maden zenginleriyle tıka basa dolduran 120 ünlü fahişe. 1608 yılında Corpus Christi yortusu, 6 gün 6 gece süren tiyatro gösterileri ve maskeli balolar, 8 gün süren boğa güreşleri, 3 gün süren suareler, 2 gün süren cirit oyunları ve benzer yarışmalarla kutlanmıştı. İnek İspanya'nındı ama sütünü başkaları sağıyordu. 1545-1558 yılları arasında bugünkü Bolivya'da bulunan Potosi'deki zengin gümüş yataklarından başka Meksika'daki Zacatecas ve Guanajuato yatakları da bulunmuştu. Gene aynı dönemde gümüş civa alaşımı da keşfedildi ve bu sayede düşük ayarlı gümüş yapımı da uygulanmaya koyuldu. Gümüşe hücum altının saltanatını yıkmakta gecikmedi. Öyle ki 17. yüzyılın ortalarında gümüş İspanyol Amerikası'nın maden ihracatının %99'undan fazlasını oluşturuyordu. Earl J. Hamilton, AGE. O çağda Amerika ana giriş kapısı Potosi olan geniş bir maden ocağına benziyordu. Aşırı coşkulu bazı Bolivyalı yazarların iddiasına göre İspanya 300 yıl boyunca Potosi'den çıkarılan madenle Gümüş Tepesi'nin doruğundan okyanusun öbür yakasındaki Krallık Sarayı'nın kapısına ulaşan gümüşten bir köprü kurabilirdi. Hiç şüphe yok ki bu imge hayal gücünün ürünüdür ama bir gerçekliği de dile getirmektedir. Gümüş üretimi ve akışı dev boyutlara ulaşmıştı. Amerika'dan kaçak olarak Filipinlere, Çin'e ve hatta doğrudan doğruya İspanya'ya yapılan gümüş ihracatına ilişkin rakamlar Earl G. Hamilton'ın AGE hesaplarında yer almıyor. Oysa aynı yazar bu konuyu ayırdığı ünlü yapıtında Sevilla'daki Casa de Contratación'dan edindiği bilgilere dayanarak şaşırtıcı rakamlar vermekte. 1503-1660 yılları arasında Sevilla'ya tam 185.000 kilogram altın ve 16 milyon kilogram gümüş gelmiştir. Bu 150 yıl boyunca İspanya'ya aktarılan gümüş miktarı tüm Avrupa rezervlerinin 3 katını oluşturmaktadır. Ve unutmamak gerekir ki burada söz konusu olan rakamlar resmi rakamlardır. Dolayısıyla da kara borsayı kapsamazlar. Yeni sömürgelerden bu şekilde koparılıp alınan madenler Avrupa'nın ekonomik gelişimini hızlandırdı ve hatta denebilir ki mümkün kıldı. Latin Amerika'nın Avrupa'nın ilerlemesine yaptığı bu muazzam katkının sonuçları Büyük İskender'in Pers hazinelerini Helen dünyasında kazandırmasının sonuçlarıyla dahi kıyaslanamayacak kadar belirleyici olmuştur. Evet, Amerika'da gümüş madenlerinin sahibi İspanya olduğu halde bütün Avrupa'nın ilerlemesine yapılan bir katkıdan söz ediyoruz. Nitekim 17. yüzyılda söylenen şuydu. Besinleri kapan bir ağız gibidir İspanya. Bu besinleri öbür organlara yollamak üzere çiğneyip ezer, öğütür. Ve sonunda bütün o besinlerden sadece geçici bir tat ve tesadüfen dişlerin arasına sıkışmış birkaç parça kalır ona. Gustavo Adolfo Otero, AGE. İneğin sahibi İspanyollardı, evet. Ama sütünü başkaları sağıp içmekteydi. Gerçekten de İspanya Krallığı'nın çoğu yabancı olan alacaklıları, Amerika'dan akıp gelen hazineleri üç kilit altında korumak için yapılmış bulunan Sevilla'daki Casa de Contratación kasalarını sistematik şekilde boşaltmaktaydılar. İspanya Krallığı ipotek altındaydı ve Amerika'dan gümüş taşıyan hemen hemen bütün gemilerin yükünü Alman, Ceneviz, Flaman ve İspanyol bankacılara faiz olarak ödemekteydi. J.H. Eliot, AGE ve Earl J. Hamilton, AGE. İspanya'da toplanan vergiler de aynı yazgının kurbanı oluyordu. 1543 yılında krallık gelirlerinin %65'i yıllık dış borç taksitlerinin ödenmesine ayrılmış durumdaydı. İspanyol ekonomisine yar olansa Amerikan gümüşünün çok küçük bir kısmıydı. Gümüş başlangıçta biçimsel olarak Sevilla gümrüklerine girdi olarak kaydediliyordu gerçi. Oysa aslında anında San Pietro Katedrali'nin tamamlanması için gerekli fonları Papa'ya borç olarak veren Fuggerlerin ve çağın öbür büyük tefecileri olan Welserlerin, Schätzerlerin ya da Grimaldilerin eline geçiyordu. Ayrıca bu gümüşün önemli bir kısmı da yeni dünyaya İspanya'dan kaçak olarak yollanan gayri İspanyol malların karşılığı olarak ödenmekteydi. Bu alabildiğine zengin imparatorluğun, alabildiğine yoksul bir metropoli vardı sözün kısası. Ancak o sahte refah görüntüsü, içi gittikçe biraz daha boşalan kabarcıklar yaymaya devam ediyordu. İspanya Krallığı savaştaydı ve yurt topraklarında soylular ortalığı yağma eder ve papazların, askerlerin, dilencilerin sayısı, eşya fiyatları ve faiz oranlarıyla aynı delice hızla yükselirken, krallık bütün sınırlarda cephe üzerine cephe açıyordu. Hemen hiç işlenmemiş bu büyük araziler ülkesinde sanayi daha doğmadan ölmekteydi. Hasta İspanyol ekonomisi sömürge yayılmacılığının kaçınılmaz sonucu olarak ortaya çıkan gıda ve mal talebindeki ani büyük artışın getirdiği yıkımları göğüsleyebilecek durumda değildi asla. Kamu harcamalarındaki muazzam yükseliş ve deniz aşırı topraklardaki tüketim gereksinimlerinin yarattığı boğucu baskı dış ticaret açığını gittikçe artırmakta ve enflasyonu şahlandırmaktaydı. Öyle ki Colbert rahatça şu lafı sarf edebilmekteydi. Bir devlet İspanya ile ne kadar çok ticaret yaparsa o kadar kazançlı çıkar. Gerçekten de Avrupa ülkeleri İspanyol piyasasını yani Amerika piyasası ve gümüşünü ele geçirmek için amansız bir mücadele içindeydiler. 17. yüzyıl sonundan kalma bir Fransız raporundan anlaşıldığına göre İspanya Amerika'daki kendi sömürgelerinin ticaretinin ancak %5'ini kontrol edebilmekteydi. Dolayısıyla sömürgeleri üzerindeki tekel hakkı bir görüntüden ibaretti. Bu ticaretin toplamının 1/3'e yakını Hollandalılarla Flamanların, 1/4'ü Fransızların, 1/5'inden biraz fazlası Cenevizlilerin, 1/10'u İngilizlerin, bir o kadara yakını da Almanların elindeydi. Roland Musnier, Los Siglos, 16. yüzyıl, 17. yüzyıl, Maurice Crozier, Historia General de la Civilizaciones, 4. cilt, Barcelona, 1967, Amerika bir Avrupa girişimiydi. Satın alınmış bir seçimle İspanya tahtına oturmuş olan Kutsal Roma Cermen İmparatoru 5. Karl 40 yılı bulan saltanat süresinin sadece 16 yılını İspanya'da geçirmişti. Tek kelime dahi İspanyolca bilmeyen bu koca çeneli ve bön bakışlı hükümdar açgözlü Flamanların oluşturduğu bir saray erkanı ile çevrili yaşamakta ve bunlara altın ve mücevher yüklü katırları İspanya'dan çıkartabilmeleri için gerekli izin belgelerini bol keseden dağıtmakla kalmayıp piskoposluk ve başpiskoposluk ünvanları da verdirtmekteydi. Nitekim Amerika'daki sömürgelere zenci köle götürüp satma iznini ilk alanlar da bunlar olmuştu. Bütün Avrupa'da şeytan avına çıkmıştı 5. Karl ve koca Amerika'nın o eşsiz hazinelerini din savaşlarında işte böyle tüketti. Habsburg hanedanı onun ölümüyle de son bulmadı üstelik. İspanya'nın bu sülaleye 200 yıla yakın bir süre daha katlanması gerekecekti. Karşı reformun büyük mücahidi 5. Karl'ın oğlu 2. Felipe oldu. Gerçekten de o korkunç engizisyon makinesini Guadarrama dağının yamacındaki muazzam saray manastırı El Escorial'da tasarlayıp dünya çapında harekete geçiren ve ordularını sapkınlık yuvalarının üstüne gönderen bu hükümdardır. Kalvencilik Hollanda, İngiltere ve Fransa'da iyice yaygınlaşmıştı. İslam dini de Türklerin sancağı altında ilerliyor ve büyük bir tehlike oluşturuyordu. Kurtarma operasyonu çok pahalıya patladı İspanya'ya. Amerikan yerli sanatının harikaları olan ve Meksika ile Peru'da her nasılsa eritilmekten kurtulup da Avrupa'ya ulaşmış bulunan tek tük altın ve gümüş işleri Sevilla'daki Casa Contra Tajion'dan çarçabuk çekilip eritme fırınlarına yollanıyordu. Bu arada sapkınları ve sapkınlığından şüphe edilenler de yıkılmaktaydılar. Her gün yüzlerce insan Engizisyon'un arıtıcı alevleri arasında pişerek can veriyordu. Torquemada kitapları da yakıyordu. Şeytanın kuyruğu her yerde dolaşıyordu yine. Protestanlığa karşı savaş, Avrupa'da gittikçe büyüyüp sertmekte olan kapitalizme karşı da savaş demekti. Eliot şöyle yazıyor. Haçlı seferinin sürekli kazanması Haçlılar ulusuna özgü arkaik bir sosyal örgütlenişi de gerektiriyordu. Amerika'nın madenleri modern ekonominin henüz doğmakta olan güçlerini saldırmaya yarayan araçları sağlamaktaydı. Zaten 5. Karl, Kastilya Burjuvazisi'ni Comunero savaşıyla yok etmişti daha önce. Fakat bu savaş çok geçmeden soyluların mülk ve ayrıcalıklarını hedef alan bir sosyal devrime dönüşmüştü ve bu ayaklanma Burgos kentinin ihaneti sayesinde bastırılabilmişti. Aynı Burgos, 4 asır sonra General Francisco Franco'nun başkenti olacaktı. 5. Karl son başkaldırı yuvalarında dağıttıktan sonra 4000 Alman askeriyle girdi İspanya'ya. Gene o sırada Valencia ve yöresinde iktidarı ele geçirmiş bulunan iplikçi ve dokumacı işçilerle zanaatkarların başlatmış olduğu son derece radikal ayaklanmada kan dökülerek bastırılacaktı. Katolik dininin savunusu tarihe karşı mücadeleyi gizleyen bir maske haline almıştı. Katolik hükümdarlar devrinde Yahudilerin ülkeden zorla sürülüp çıkarılması ki bunlar Musa dinine bağlı İspanyollardı. İspanya'yı çok sayıda usta zanaatkardan ve büyük çaplı bir sermayeden yoksun bıraktı. 1609'da Arapların, daha doğrusu Müslüman İspanyolların ülkeden sürülmesine daha az önem verilir nedense. Oysa bunların sayısı en azından 275 bin idi. Valencia ekonomisi kelimenin tam anlamıyla çöktü. Aragon'da Ebro Irmağı'nın güneyindeki verimli ovalar yıllarca işlenmemiş olarak kaldı. İkinci Felipe çok daha önce dinsel nedenleri ileri sürerek yani protestan oldukları ya da öyle sanıldıkları için binlerce Flaman zanaatkarı da kovmuştu ülkelerinden. Bunlara İngiltere kucak açtı ve Flaman ustalar İngiliz imalathanelerini o güne dek görülmedik çapta bir gelişim hızı kazandırdılar. Görüldüğü gibi İspanya'da sanayinin ilerlemesine engel olan temel etkenler büyük mesafeler ve ulaşım güçlükleri değildi. İspanyol kapitalistleri birer rantiyeye dönüşmüş hükümdara verdikleri borçların faiziyle rahatça yaşıyorlardı. Dolayısıyla da sanayi alanına yatırım yapmayı çıkarlarına uygun bulmuyorlardı. Para fazlası daima üretim dışı yollara akıyordu. Eski zenginler kendi yörelerinde yargı yetkisinde ellerinde bulunduran derebeyleri, soyluluk ünvanları satın almış büyük toprak sahipleri hep saray üzerine saray inşa ettirmekte ve mücevher koleksiyonlarını genişletmekteydiler. Çoğu spekülatör ve tüccar olan yeni zenginlerse toprağa ve soyluluk ünvanlarına yatırıyorlardı paralarını. Ve ne bunlar ne de onlar vergi ödüyorlardı. Dahası borçlarını ödemedikleri gerekçesiyle tutuklanmaları da söz konusu değildi. Üstelik bir sanayi etkinliğine başladıkları anda soyluluk ünvanlarını otomatik biçimde yitirmekteydiler. J. Vicens Vives, Historia Sociali y Economica de España, Amerika 2. ve 3. cilt, Barcelona 1957. İspanyollar Avrupa'da uğradıkları askeri bozgunların ardından bir dizi ticaret anlaşması imzalamak zorunda bırakılmışlardı. Bu anlaşmalarla verdikleri imtiyazlar sonucunda Cadiz Limanı ile Amerika'dan gelen madenler bu limana boşaltılıyordu artık. Fransız, İngiliz, Hollanda ve Hansa Birliği limanları arasındaki deniz trafiği kısa zamanda iyice yoğunlaştı. Öyle ki her yıl 800 ila 1000 kadar gemi İspanya'ya öbür Avrupa ülkelerinden imal edilmiş sanayi ürünleri taşır oldular. İspanya ise Amerika'dan gümüş getirtiyordu. Ayrıca ülkede üretilen yün de yabancı ülkelerdeki atölyelere gitmekte ve durmaksızın gelişen Avrupa endüstrisi tarafından dokunmuş kumaş halinde içeri dönmekteydi. Cadiz gümrükleri yeni dünyaya yollanan yabancı sanayi ürünlerine pençelerini geçirmekle uğraşıyordu. İspanyol yapım evleri iç pazarı doyurmakta dahi yetersiz kalınca sömürgenin gereksinimlerini nasıl karşılayabilirlerdi ki? Lil ve Arras dantelleri, Hollanda kumaşları, Brüksel duvar halıları, Fransa brokarları, Venedik kristalleri, Milano silahları ve Fransız şarapları. Jorge Abelardo Ramos, Historia de la Nación Latinoamericana, Buenos Aires 1968. İspanyol iç pazarını tam anlamıyla istila altına almış bulunuyordu. Elbette ki daima yerel üretimin zararını oluyordu bu. Gittikçe biraz daha yoksullaşan bir ülkede, gittikçe biraz daha çoğalan ve güçlenen zengin atalakların tantana arzusunu doyurmak ve bitmek bilmeyen tüketim isteklerini karşılayabilmek için. Daha kundaktayken ölmekteydi İspanyol endüstrisi ve Habsburglar bu ölümü hızlandırmak için ellerinden geleni ardlarına koymadılar. O kadar ki 16. yüzyılın ortalarına doğru yabancı kumaşların ithalatına izin verilirken İspanyol kumaşlarının Amerika dışındaki ülkelere ihracatı yasaklanıyordu. J.H. Eliot, A.G.E. Tarihçi Ramos'a göre aynı çağda İngiltere'de 8. Henry ile 1. Elizabeth'in tavırları tamamen farklıdır. Gerçekten de bu hükümdarlar gelişmekte olan ülkelerinden altın ve gümüş çıkışını yasaklamışlar, poliçeleri tekelleştirmişler, yün ihracatına engel olmuşlar ve Hansa Birliği tüccarlarını Büyük Britanya limanlarından kovalamışlardır. Gene aynı çağda İtalyan Cumhuriyetleri de kendi dış ticaretlerini ve sanayilerini çeşitli gümrük önlemleri, imtiyazlar ve kesin yasaklarla koruma yoluna gitmişlerdi. Örneğin yurt dışına kaçmaya yeltenen zanaatkarların cezası kesin olarak ölümdü.